Ayrım 21. Kader ağlarını örerken. Agopje Hacikyan, sayfa 293. Bundan böyle Nur sadece sürmekte olan günlük işleri takip için şirkete uğruyordu. Binanın son katındaki büroyu devre dışı bırakmıştı. O New York'tayken Altan bu büroyu kullanmış ama ne eşyaların yerini değiştirmişti ne de dekorasyonunu ellemişti. Büyük bir iyi niyetle koltuğuna oturmuştu. Bu ofise yeniden gelecek gücü kendinde bulamadı. Burası sonsuza kadar Altan'ın bürosu olarak hatırlanacaktı. Kapısını kilitledi. Bir daha asla hiç kimse buraya girmeyecekti. Nur öfkesini yenemiyordu. Adalet Bakanı'ndan özel olarak ağabeyinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi konusunda polisi uyarmasını rica etti. Komiser Mehmet'e işini gerektiği gibi yapmasını ve her gün gelişmeler konusunda kendisine bilgi vermesi için baskı kuruyordu. Bazen Altan'ın katillerini yakaladığını ve boyunlarını elleriyle kopardığını hayal ediyordu. Polise gelince Altan'ın öldürüldüğü yeri ve saatini göz önüne alarak kanılar ileri sürüyor ve zaman kaybediyordu. Gecenin o saatinde Kardam şirketinin üst düzey yöneticisinin arazinin en sapa köşesinde ne işi vardı? Boğazlanmış olarak bunların adamı mı görmeye gitmişti? İyi ama ne sebeple? O yoksa her zaman yapmayı alışkanlık haline getirdiği olağan bir teftiş gezisi miydi? Arabayı gözden geçiren polis müfettişlerinden bir kısmı bu ikinci olasılık üzerinde duruyorlardı. Bir de tabii pahalı arabası olanın cüzdanı da dolu olurdu. Komiser Mehmet ileri sürülen savlara inanmıyordu. Aynı gecede öyle rastgele iki adam öldürülmezdi. Bir ölü tamam. Yöre eli bıçaklı, çevik adamları barındırmakla ünlüydü. Doğru ama yine de zengin bir toprak sahibiyle fakir, imanı gevremiş bir herifin boğazlanmaları arasında mantıklı bir bağlantı yoktu. İşte bu nedenle işin içinde karanlık bir yan var, diyordu. Nur başka bir olasılığın olup olmadığını sordu. Peki ya Haydar kardeşler? Onları aynı günün sabahı tutuklamıştık. Hayır, onlar değil ama onların çevresinde döndüğü kesin. Çevirdikleri işlerin sıfıra indiğini ve korkunç ticaretlerinin battığını öğrendiklerinde korkunç sinirlendiler. Konuşmadan birbirlerine bakmakla yetindiler. Aslında polis kendi kendine düşünce üretmekle öylesine meşguldü ki Nur'un teklifini duyunca yerinden sıçradı. $50,000. Evet, bu pislikleri tutuklayacak olana verilecek $50,000 daha ekliyorum. Bu da polis yararına verilecek. Nakit ve benim büromda tarafımdan ödenecek. Sözlerim anlaşıldı mı? Ödülün büyüklüğü komiseri şaşkına çevirmişti. Tükürüğünü bile yutamadı. İleti alınmıştı. Nur komiserin bürosundan ayrılır ayrılmaz Mehmet günün geri kalan bölümünü sağa sola telefon etmek, ekibini toplamak, yanıtlarını beklemeden ne yapmaları gerektiğini anlatmakla geçirdi. Nur hiçbir şekilde teselli olamıyordu. Altan yoktu. Onun yasını bile tutamıyordu. Ofisine kapanıyor ve saatlerce ağabeyiyle geçirdikleri gençlik günlerini düşünüyordu. Altan onu kanatlarının altına almış ve hep korumuştu. Ona yarı sert ama dostça "Seni tam bir erkek yapacağım" der, sonra da gülerdi. Ya Altan'la ikisini büyük ağabeylerine karşı verdikleri savaşımın anıları? Nur onların hilelerini ortaya çıkarıp yüzlerine vurdukça iyi yürekli Altan'ın onu dinleyip onunla gurur duyduğunu ifade etmesi. Nur anılarına dalıyor, sonra kütük gibi uyuyordu. Gece yarısı kabuslarla uyanıyor, sabah ise yaralı ve bitkin duymuşuyordu kendini. Esin onun acısını paylaşıyordu. Ona nikah tarihini değiştirmeyi önerdi. Yaz nedeniyle akıllarının karmakarışık olduğunu, ayrıca bu durumda davet düzenlemenin uygun olmayacağını öne sürdü. Onun karısı olmak için sabırsızlanıyordu ama bu durumdayken değil. Esin'in bu davranış incelikleri Nur'un onu giderek daha çok sevmesine neden oluyordu. Nişanlılar evliliklerini konuşarak saatler geçiriyorlardı. Leyla'nın hayalini kurduğu şatafatlı töreni ikisi de kesinlikle istemiyordu. İstanbul'da kalırlarsa tüm kente ilan edip yemekli davet vermek zorunda kalacaklarını biliyorlardı. Bellevue Hastanesi'ne işi kabul ettiğine dair olumlu yanıtı ver. Hemen New York'a gidelim. Orada evlenip oraya yerleşelim. Fazla diplomasiye girişmeden ailelerin ileri gelen saygın üyelerine bu kararlarını hoşgörülerine sığınarak açıklayacaklardı. Esin'le evliliğinden bu yana 2 yıl geçmişti. Nur Leyla'nın New York'u ziyaretini hep hatırlayacaktı. 12 tane oda kadar bavul. Tıka basa Lancel'den alınmış elbiseyle doldurulmuş bir o kadar da ayakkabı ve süs eşyasıyla gelişi hatırlardan çıkacak gibi değildi. Baştan gelmeyi reddetti. Gerekçe Kardam gibi bir ailenin düğünü İstanbul'dan başka yerde yapılamazdı. Ayrıca eşin dostun, yerli yabancı tanıdığın ve aile yakınlarının çağrılamadığı bir tören ona göre anlamsızdı. Bu söyledikleri ses getirmeyince başka çözüm öne sürdü. Düğünü Monaco'da yapmak. Davetleri de özel bir uçak kiralayarak oraya götürmek. Damat ve gelin adayının sade bir tören konusunda ısrar etmeleri üzerine New York'a gelmeye karar verdi. Hem böylece Paris'te mola verip gardırobunu da yenileyebilirdi. Maro'nun kendisinden daha cazip olacağı düşüncesiyle, rakibesiyle belli etmiyordu ama karşılaşmaktan çekiniyordu. Bir zamanlar onu bulunduğu ayrıcalıklı konumdan etmişti. Şimdi ise anneliğini elinden almaya çalışıyordu. Maro ile karşı karşıya gelebilmek için Leyla'nın çok zarif, çok cazip ve çok süslü olması gerekiyordu. O Anadolu asıllı, basit bir aileden geliyordu ama Rıza Bey'le evlendiğinden bu yana batılılaşmak için çaba sarf etmişti. Batılılık, incelik gerektiren bir yaşam tarzıydı. Oysa Leyla'nınki sadece gösterişe dayanıyordu. Yaşına karşın hala makyajın ve süslü giysilerin, Maro gibi güçlü kişilikli kadınlar karşısında zayıf silahlara dönüştüğünü anlayamıyordu. O cumartesi akşamı saat 7:30'da Leyla hayatının en can sıkıcı ziyaretini yapmaya hazırlanıyordu. Otelinden kalkıp Forest Hill'deki eve gidecekti. Nur ve Esin bu sınav için ona eşlik ediyorlardı. Arabadan indiğinde Leyla'nın heyecanı son haddindeydi. Giriş kapısına giden yolda ve kapının önünde zili çalmadan önce dakikalarca tereddüt etti. O anda neden sanki Maro ile başka bir yerde buluşmayı önermediğini düşündü. Hala tereddüt ediyordu ki birden kapı açıldı. Maro ile burun buruna geldi. Sevgili Leyla, ne harika bir an. Maro kollarını iki yana açtı. Karşısındaki insana ona sarılma cesareti vermek istiyordu. Bu sonunda gerçekleşen bir düş sevgili Maro. Bunca yıl sonra seni yeniden görmek ne hoş. Nur ve Esin gözlerine inanamadan bakıyorlardı. Duygularını paylaşıyorum Leyla. Bu kargaşada sabırla teşrifatın bitmesini bekleyen Nur ve Esin'i unutmuşlardı. Maro onları öptü, hep birlikte eve girdiler. Ne kadar zarif ve şıksın dedi Maro. Seni son kez gördüğümden bu yana hiç değişmemişsin. Hala baş döndürücü olduğunu itiraf etmeliyim. Bu sözler hemen Leyla'nın moralini düzeltti. İçindeki sıkıntı uçtu gitti, güveni yerine geldi. Ve yaptığı ilerlemeyi göstermek için yavaşça Türkçeden İngilizceye geçti. Maro onun koluna girdi ve mütevazi döşenmiş salona götürdü. Konuşmalarını aralıksız sürdürerek kendilerini salonda bulunan havu dökülmüş kahverengi kanepeye attılar. İkisi birlikte geçmiş günlerini anıyorlardı. Gözlerinin önüne gelen mutlu mutsuz anlar, olaylar derken ikisi birden ağlamaya başladılar. Leyla kendini rahatsız hissetmeye başladı. Çünkü ailenin diğer üyeleri birer birer onlara katılmak için salona geliyorlardı. Karşılıklı konuşup gözyaşlarını silerken Maro'yu yakından inceleme fırsatı bulmuştu. Rakibesinin açık gri yünlü elbisesi onu olduğundan genç gösteriyordu. Üstelik Word mağazasından aldığı pahalı kadife döpiyesinin yanında onun elbisesi daha havalı duruyordu. Bu pahalı kıyafetle ortama uymamış, gülünç duruma düşmüştü. Senin bana karşı açık yürekli davranacağını tahmin etmedim. Boşuna tedirgin olmuşum. Leyla nasıl karşılandığını görünce yavaş yavaş tutarsız düşüncelerini bir yana koydu. Biliyorum, sen her zaman böyle cömerttin bana karşı. Umarım Türkiye'ye gelmeyi kabul edersin. İstanbul'a bana gel, yazı birlikte geçiririz. Harika olur diye yanıtladı Maro. Üstelik bu kez masrafı karşılamak için yüzünü satmak zorunda da değildi. Leyla kısa bir an sustu ve söylemek için bir sır gibi onca zaman sakladığı şeyi söyledi. Oğlunu yetiştirme tarzımı umarım onaylamışsındır. Nur bu yersiz ve beklenmedik uyarıdan irkilmişti ama tepki vermemeye özen gösterdi. Maro böyle bir soruya hazır değildi, şaşkın baka kaldı. Merak etme, Nur her zaman senin oğlun olacak, sen ona harika analık ettin. Maro şefkatle Leyla'nın ellerini tuttu. Sözleri ve davranışları Leyla'nın korkularını azaltmış gibiydi. Kulağın duyamayacağı kadar hafif bir sesle çok asilce bir davranış diye mırıldandı. İkisi de konuyu noktaladılar, keyifleri yerine gelmişti. Nur derin bir soluk aldı. İki annemin buluşmalarını kolay kolay unutamam diye düşündü. Nikahtan sonra 3 hafta daha New York'ta kalan Leyla sonunda İstanbul'a döndü ve herkes gündelik yaşantısını kaldığı yerden devam etti. Maro ve Vartan gazetede çok sık beraber çalışıyorlardı. İkisi de kavgalarını unutmuş gözüküyordu. Perk onların sabah birlikte gazeteye geliştiğini gördükçe kavga ettikleri iyi oldu. Şimdi eskisinden daha çok beraberler diyordu. Ağabeyi Nuvar'ın ölümünden sonra kendini yaşlanmış hisseden Vartan etkinliklerini azalttı, konferanslardan vazgeçti. İlk 4 yılda yayınlanmış olan Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilerin Geleceği adlı çalışmasının son cildinde bitirmiş redaksiyonu ile uğraşıyordu. Önemli güncel olaylar olduğunda başyazıyı yine Vartan yazıyordu ama Özgür Gazete için yazı yazarken giderek kendini daha yorgun ve bezgin hissediyordu. Birinin bu görevi üstlenmesi gerekiyordu Maro'ya ve ekliyordu. Sen de yapamazsın. Bu şekilde devam edemezsin. Artık dinlenip torunlarınla ilgilenmelisin. Yoksa büyüdüklerini göremeyeceksin. Pergin de neredeyse bizim yaşımızda olduğunu unutuyorsun dedi Maro. Kocasının hata ettiğini vurgulamak ister gibi. O sabah ikisi de keyifsizdi. Aslında sözünü etmiyorlardı ama yerlerine geçecek kimse olmadığından Özgür Gazete'nin sonunun geldiğini acı da olsa biliyorlardı. E zaten bu meslek değil ki. Bir çeşit tecrit olmak. Kim ister böyle işi? Neredeyse çocuklar başarılı diye üzüleceğiz. Thomas Cerrah Nur Jake'le iş kurdu. Sustular. İkisi de kendi rüyalarına dalmıştı. Maro eskisinden daha sık gazeteyi Nail'e teslim ediyordu. O da başarıyla işin üstesinden gelmekteydi. Yavaş yavaş bu iş boş zamanlarını daha çok doldurmaya başladı. Nur da giderek silikleşiyor, yok oluyordu. Annesi onun bir gün meşaleyi eline aldığını görmeyi umuyordu. Bardağın bir yandan söyleniyor, bunca yıl psikoloji eğitiminden sonra buraya gelmeye değmez diyor. Diğer yandan, içinden kızını ara sıra da olsa Özgür Ermeni gazetesinin başında görmekten kıvanç duyuyordu. Komiser Mehmet ne Sabri'ye ne de Özkul'a tek kelime itiraf ettirememişti. Altan, Kardam'ın öldürülmesi olayını karıştıklarını inkar ediyorlardı. Onları suçları konuşturmak için en ağır yöntemlerin uygulandığı cezaevine nakletmişlerdi. Duruşma başlamadan dirençlerini kırmak için. Burası öyle cehennemi bir yerdi ki koşulların kötülüğü nedeniyle bir kısım suçlular kaçmaya kalkışıp gardiyanlar tarafından öldürülmeyi burada kalmaya yeğliyorlardı. Emniyet Genel Müdürü'nün isteğiyle Haydar kardeşlerinin hücresine casusluk etmesi için bir hücre arkadaşı yerleştirildi. Birkaç hafta süren hapislik sonunda Sabri, yani daha yaşlı olanı çözülmeye başladı. Kardeşi Özkul'u suçlayarak onun yüzünden bu korkunç hapishaneye düştüklerini tekrarlıyordu. Konuşmamızı istiyorlar ve başaracaklar diyordu Sabri. Eğer bir gün bu iki çingene yakalanırsa yandık demektir. İşte senin boktan planlarının bizi düşürdüğü yer. Burada gebereceğiz. Sonunda Sabri, Komiser Mehmet'e cinayeti tüm ayrıntılarıyla itiraf etti. Buna göre çifte cinayetin katilleri Solak Bekir ve suç ortağı Keşiş Rahmi adıyla bilinen çingenelerdi. İki katilin tutuklandığını haber alır almaz Nur hemen İstanbul'a uçtu. Kardeşinin katillerinin neye benzediklerini gözleriyle görmek istiyordu. Yüzlerini belleğini kazımak ve onlardan sonsuza kadar nefret etmek. Onları elleriyle idam etmek istedi. Nur uçağın çıkışında Komiser Mehmet'i görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ağabeyiniz Turan dün polise teslim oldu. Kaçarak yaşamaya dayanamamış. Ayrıntılarıyla her şeyi itiraf etti. Daha görülecek hesabı varmış. Onun mu? Kiminle? Ramazan'la. Tüm suçu ona yükledi. Beyin olma görevinin ona ait olduğunu, Altan'ın öldürülmesi emrini onun verdiğini ve kendisini de kaçakçılığa onun zorladığına yemin ediyor. Ama Ramazan'ı tutuklayamadık. Komiser tedirgindi. Bir an ikilemde kaldı, sonra devam etti. Sizin adınıza üzgünüm Bay Kardam. İki kardeşin kendi kardeşlerini öldürtmeyi planlamış olmaları aileniz için çok kötü. Nur kulaklarına inanamıyordu. Ramazan ve Turan'a bayılmazdı ama onların bu kadar alçalabileceğini asla tahmin etmezdi. Başı dönmeye başladı. Artık her şeyi biliyordu. Korkunçtu, korkunç. Onu görebilir miyim diye bağırdı. Hemen olmaz Bay Kardam. Daha ona ihtiyacımız var. Şimdi gizliyoruz onu. Ha bu arada ailenizden özür diliyor. Nur altını düşündü ve onu asla affetmeyeceğim diye bağırdı. Mehmet anlıyorum anlamında başını salladı. Peki ofisime gelin, sizi onunla baş başa görüştürmeye çalışayım. Ama fazla uzun olmasın, tüm sorumluluk bende. Turan sandalyesinde bitkin oturuyordu. Birisi kelepçesini açmıştı, bir eli Özgür, diğer bileğinde kelepçenin halkaları sallanıyordu. Nur onu bir an önce hücre kapısını kafesleri ardından izledi. Kostümü buruşuk, gömleği kirli, iki günlük sakalıyla neredeyse tanınmaz haldeydi. Yüz hatları derinleşmiş, gözleri yere sabitlenmiş oturuyordu. Bir an eski albayı acıdı. Etrafında hizmetçilerle her zaman dört dörtlük giyinen ve lüks içinde yaşayan biriydi o. Nur içeri girdi. Tütün kokusu sinmişti. Yaklaştı ve elini Turan'ın omzuna koydu. Turan bir an kendini savunacakmış gibi bir hareket yaptı. Sonra sersemlemiş bir ifadeyle ona baktı. Erkek kardeşini tanıyabilmesi için birkaç saniye geçmesi gerekti. Hayır ben değilim diye ağzının içinden geveledi sözcükleri. Sana hiçbir şey söylemedim Turan, sakin ol. Ağabeyinin tavrı midesini bulandırdı. Kusmak geldi içinden. Beni bağışla, tüm ailemden, hepinizden özür diliyorum. Ben böyle olsun istemezdim. Acınacak haldeydi. Midesi gurulduyordu. Burnunu çekiyor ve gözlerini gömleğinin koluna siliyordu. Birden Nur onun bakışlarının değiştiğini fark etti. Çıkar beni buradan. Her şeyimi sana veririm. Nur isyan etti. Altan için tek söz yok. Ailesini, kimseyi merak ettiği yok. Yalnız kendi kendisiyle ilgileniyor. Öz kardeşini bıçaklatmış, şimdi hapisten çıkmak için yalvarıyor. İğrençti, iğreniyordu. Ağabeyinin yüzüne bakmadan dışarı çıktı. Komiser ofisinde bekliyordu. Elinde büyük bir bardak skoç vardı. İçin, pislikleri temizler. Nur yürüyerek Uluslararası Kardam şirketine gitti. Kenan ve Şahane onu bekliyorlardı. New York'tan işleri takip etmek zor olduğu için Türkiye'deki kolun idaresini kardeşine bırakmıştı. Siyasete atılan Şahane de danışmanlık yapıyordu. Polisle konuşmak Nur'u perişan etmişti. Bu nedenle şoförünü göndermiş, yürümeyi tercih etmişti. Belki de uzun zaman İstanbul sokaklarını arşınlayamayacaktı. Üzüntüyle bir dönemin kapandığını düşünüyordu. Türkiye'de Kardam hanedanlığı Kenan'ın omuzlarındaydı. Daha 5 yıl öncesine kadar bu biraz yumuşak görüntülü çocuğun başa geçebileceğini hiç kimse düşünemezdi. Ama tabii kimse Ramazan'ın kaçacağını ve Turan'ın hapse düşeceğini de bilemezdi. Altan bıçaklanmış, Erol aynı hamlıkta kalmış, kendisi ise hayatını Amerika'da sürdürüyordu. 28. Nur için kış dayanılmaz ve kötü geçti. Geniş çaplı ticari anlaşmalar imzalamak için ikide bir de İstanbul-New York arasında uçmak gerektiğinden zor bir kış geçirdi. Nahiri ile ilişkisi arada iniş çıkışlar ve kopukluklara karşın sürüyordu. Bazen araları bozuluyor ama yeniden bir araya geldiklerinde de ilk günlerinde olduğu gibi ateşli yeniden başlıyorlardı. Arada bir Nur metresine duyduğu arzuların inişe geçtiğini düşünüp üzülürken Nahiri arzuları tazelemenin bir yolunu buluyordu. Nicole ile Jack'in evlilik merasimleri de kopmalarına neden olmuştu. Nahiri eğer Esin orada olursa evlilik törenine katılmayacağını bildirdi. Onunla birlikte olmanı görmeye dayanamıyorum, hastalanıyorum. Nur çok öfkeleniyordu. Çünkü böyle durumlarda Nahiri'yi fikrinden döndürmek için saatlerce dil dökerek ikna etmeye çalışması gerekiyordu. Evliliğin olacağı gün Nahiri erkenden büfenin bir köşesine çekildi ve bribonları devirmeye başladı. Öyle ki düğün yemeği başlamadan Araksi onu arabasıyla evine geri götürmek zorunda kaldı. Nur bazen bu tekelci açtan bunalıyor, yetti diyordu. Bu işe bir son vermek gerek. Allah'tan şu iş seyahatleri arayı biraz ferahlatmaya yarıyordu. Türkiye'ye son gidişinde ona önemli bir iş önerildi. Ankara'da hükümet çevresi ona Washington'ın Türkiye ticaret ateşeliğini teklif etti. Çünkü onun yasa adamı olduğunu, ticari başarısını ve profesyonellerden oluşan geniş bir çevrede bulunduğunu biliyorlardı. Ancak bu öneri Nur'un ilgisini çekmedi. Türk hükümetini kırmadan New York'taki Türk-Amerikan ticari bağlantılarının önemini vurgulayarak ve bu tür bağlantıların iki ülke çıkarları açısından elçilikten daha önemli olduğunu açıklayarak öneriyi nazikçe geri çevirdi. Bir hafta sonra Esin istemeden Nur'la Nahiri'nin ayrımalarını noktaladı. O gün Nur kütüphanesinde oturmuş ticaret gazetelerini okuyordu. Esin içeri daldı, gözleri pırıl pırıldı. Sana verilecek kocaman bir armağanım var diyerek laboratuvar test sonucunu belirten raporu gösterdi. Nur onu ender olarak böyle heyecanlı görürdü. Bir bebeğim olacak. Mutluluktan uçuyordu. Nur'un boynuna atıldı. Nur da keyiften çıldırmıştı. Kardam hanedanlığına bir veliaht. Bir gülümseme tüm yüzünü aydınlattı. Karısını kollarına aldı, kendine çekti. Sonunda oldu. Uzun zamandır bekliyorduk. Esin ne düşündüğünü anlamıştı. Ama bu bir kız olabilir. Başka da yaparız, dedi şefkatle. İstediğin kadar. İşte o an Nur farkına varmadan bilinçaltı karar vermişti. Şimdilik dile getirmese bile Nahiri'yi terk etmek zorundaydı. Wall Street gazetesinin yayınladığı bir araştırmaya göre Bali Kardam şirketi Amerika'da hızla gelişen en önemli 100 kuruluş arasındaydı. 5 kıtada tütün şirketlerinde, bankalarda, pamuk üretiminde ve ilaç sanayinde önemli kar ortaklıkları olduğu gibi film ve iletişim ağı şirketlerinde de yaslanamayacak kar ortaklıkları vardı. Kardam ve Balyon aileleri mensuplarının birçoğu da aile şirketine ortaktı. Roberto küçük eczanesini satmıştı. Azni ile birlikte şirketin eczan sanayi kolunun gelişmesi için çalışıyorlardı. Zamanında 5 parasız Ellis Island'a ayak basan bir İtalyan göçmeninin bu konularda rakip tanımayacağı kesindi. Nur artık biliyordu. Kardam İmparatorluğu'nun devralacak varisler gerekiyordu. Esin hamile olduğunu söylediğinden bu yana yeni bir görevi vardı. Aileyi genişletmek. Tabii iş üstlenecek evlatların da iyi eğitim almaları istenirdi. Babasının kendisi için yaptıkları gibi. Ama bu sorumlulukları bütünüyle üstlenmek eğer yüzü asıldı. Nahiri'yi gazeteden aradı ve bu gece ona gitmek istediğini söyledi.